Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2016 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı ve Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alan Hak Dostlarından Hikmetler Şeyh Sadi Rahmetullahi Aleyh 4 başlıklı yazısını sunacağız. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur: küçükken terbiye görmeyen, büyüdüğünde hiç terbiye edilemez ve iflah olmaz. Bir yaş çubuğu istediğin gibi bükebilirsin, fakat kuru çubuğu doğrultmak için ateşe tutmak lazımdır. İnsanoğlunun ortalama 70-80 senelik ömrü, ekseriyette çocukluk ve gençlik yıllarında atılan temeller üzerinde şekillenir. Dolayısıyla hayatın bu ilk devresi adeta bir ömre bedeldir. Hakikaten çocukluk ve gençlik çağı, hayat ırmağının akacağı mecrayı belirlemekte bir başlangıç teşkil ettiği için son derece mühimdir. Zira ana vasıfları itibarıyla şahsiyetin şekillendiği bir mevsimdir. Bu mevsimde hak ve hayır istikametinden küçücük bir sapma bile ileriki yaşlarda dönülmesi güç yanlışlıklara sürüklenmeye sebep olur. Bunun içindir ki atasözlerinde ağaç yaşken eğilir, demir tavında dövülür denilmiştir. Yani her cevherin işlenmeye en müsait zamanını ve kıvamını bilmek, o anı iyi değerlendirmek icap eder. Bilhassa insan terbiyesinde bu husus son derece mühimdir. Şahsiyet ve karakterin büyük ölçüde şekillendiği küçük yaşların kıymetini bilmek gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur: doğan her çocuk İslam fıtratı üzere saf ve tertemiz doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Demek ki her çocuk kendisini batıl yollara sürükleyen herhangi bir sebep olmadığı müddetçe hidayeti kabul edebilecek kabiliyet ve temayüllerle dünyaya gelir. Fakat anne babası veya yakın çevresi imandan mahrumsa onu hidayetten uzaklaştırıp küfre sevk eder. Şayet fasık kimselerse fısku fücura alıştırır. Çocuk büyüyüp bülüğ çağına erdiğinde de hayatına nasıl alışmışsa ekseriyetle o şekilde yoluna devam eder. İmam Gazali Hazretleri der ki: İnsan bal mumu gibidir. Terbiyeyle ona müsbet veya menfi istenilen şekil verilebilir. Tabii bu terbiyenin en verimli çağı çocuğun ilk yaşlarıdır. Bu sebeple çocuğun eğitimi öncelikle ana kucağında ve baba ocağında başlar. Anne babanın ağzından çıkan her kelime, sergiledikleri her hal ve tavır, çocuğun şahsiyet inşasına konulan birer tuğla mesabesindedir. Anne baba yüreği çocuğun eğitim gördüğü ilk mekteptir. Yavrusunun salih veya saliha bir mümin olarak yetişmesi için gayret gösteren her anne baba ömürlük bir teşekküre layıktır. Bu yüzden yüksek karakterli kişiler daha ziyade salih ve saliha anne babaların yetiştirdiği evlatlardır. Böyle ebeveynlerin terbiyesiyle büyüyen çocukların öğrendikleri güzel davranışlar tekrarlana tekrarlana ahlaka dönüşür. Fakat bunun aksine kötü bir aile veya toplum içinde büyüyen çocuklarda da kötü alışkanlıklar yerleşip kök salar. Neticede bu müsbet veya menfi alışkanlıklar insanı belli şahsiyet ve karakterlere büründürür. Artık insan umumiyette kazandığı bu alışkanlıklar istikametinde bir hayat sürer. Şahsiyet ve karakterin teşekkülünde verasetten gelen hususiyetlerin belli bir payı vardır. Anneden, babadan, dededen, nineden vesaire gelen bu hususiyetlere göre kardeşler arasında bile bir takım farklılıklar meydana gelir. Fiziki farklılıklar, ruhi farklılıklar, kabiliyet ve istidat farkları hasıl olur. Fakat bütün bu hususiyetler ham ve işlenmeye muhtaç madenler gibidir. O istidatların talim ve terbiye neticesinde hakka ve hayra yönlendirilmesi elzemdir. İki türlü miras vardır. Biri maddi mirastır ki varislerin onu nasıl kullanacağı, hayra mı, şerre mi sermaye edeceği meçhuldür. Diğeri ise manevi mirastır. Evlatlara bırakılması gereken en mühim miras, onları İslam şahsiyet ve karakteriyle teçhiz edebilmektir. Şu kıssa, arif gönüllerin miras anlayışını ne güzel izah etmektedir. Dört büyük halifeden sonra İslam tarihinin beşinci büyük halifesi sayılan Ömer bin Abdülaziz'e veziri, "Efendim, Beytülmal'den aldığınız tahsisatın kafi gelmediği görülüyor. Biraz daha fazlasını emir buyursanız da bir kısmını ihtiyaten biriktirip vefatınızdan sonra evlat ve torunlarınızın zaruri ihtiyaçları için bıraksanız," dedi. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh bu teklife şu muhteşem cevabı verdi: "Eğer geride kalan evlatlarım salih kimselerden olurlarsa onların sıkıntıya düşmelerinden korkmam. Zira Cenab-ı Hak, Allah salih kullarının velayet ve vesayetini bizzat deruhte eder," buyurmuştur. Cenab-ı Hak onların velisi ve vasisi olduktan sonra onların ileride karşılaşacakları hallerden hiç endişe etmem. Yok salih değil de sefih olacaklarsa, böyleleri hakkında da yine Kur'an-ı Kerim'de "Mallarınızı sefihlere vermeyiniz," buyurulmuştur. Bu ilahi nehye rağmen sefih olacak çocuklarıma mal mı toplayacağım? Yine hikmet ehli bir zat da şöyle der: "Bir kul öldüğünde malı hususunda iki musibetle karşılaşır ki daha önce bunlar gibisini hiç görmemiştir. Birincisi bütün malının elinden alınmasıdır. Diğeri de bütün malı elinden gitmesine rağmen bunların hepsinden tek tek hesaba çekilmesidir." Dolayısıyla bir anne babanın evladına bırakabileceği en büyük miras, onun ebedi hayatını mamur kılacak manevi kıymetlerdir. Bu nevi mirasa sahip çıkan nesiller, maddi mirası da zayi etmezler. Bilakis onu Hakk'ın rızası istikametinde sarf ederler. Elinden, dilinden, halinden, kalinden, örnek şahsiyet ve karakterinden, güzel ahlakından ve faziletlerinden ümmeti Muhammed'in istifade ettiği salih müminlerden olurlar. Böylece geçmişleri içinde bir sadaka-i cariye ve rahmet vesilesi teşkil ederler. Bu itibarla bizler de evlatlarımızla vaktinde güzelce alakadar olmalı, onların tertemiz yüreklerine Allah ve Peygamber sevgisini, Kur'an ve sünnet kültürünü aşılamalıyız. Marifetin iltifata tabi olduğunu unutmayıp, yavrularımızda manevi güzelliklerin neşvü nema bulması için onları hediye ve iltifatlarla teşvik etmeliyiz. İmam Malik Hazretleri der ki, "Ben her hadis ezberlediğimde babam bana bir hediye verirdi. Öyle bir zaman geldi ki babam hediye vermese bile hadis ezberlemek bende tarifsiz bir lezzet haline geldi." Böyle bir terbiyeyle yetişen İmam Malik Hazretleri hem bir mezhep imamı oldu hem de ardında Muvatta isimli sahih rivayetlerden oluşan muteber bir hadis kitabı bırakarak ümmete büyük bir hizmette bulundu. Şunu unutmamak icap eder ki, anne babalar ne kadar istikamet üzere olurlarsa olsunlar, şayet evlatlarına bunu aşılayamazlarsa, yani evlatlarının da kendileriyle kalbi beraberliğini temin edemezlerse, o anne babayla evladın biyolojik yakınlığı bir kıymet ifade etmez. Tabiat boşluk kabul etmez kaidesince, gönül dünyaları iman ve Kur'an nuruyla doldurulamayan evlatları batıl fikirler, nefsani arzular, şeytani hevesler adeta işgal eder. Evlatlar tesirine girdikleri yabancı çevrelerin çocuğu olup çıkarlar. Bu dünyada manevi keyfiyetleri ne olursa olsun anne baba, evlat, eş dost, akraba, herkes bir arada bir ömür sürer. Fakat ahirette bir yevmül fasl, yani bir ayrılık günü yaşanacak. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de o büyük yol ayrımından haber veriyor. cennet ehline, onlara merhametli Rabbin söylediği selam vardır, buyuruyor. Razı olduğu kullarını büyük bir ikram ve iltifatla cennetine davet ediyor. Fakat imanlı bir aile veya sülalenin mensubu olsalar bile, onlarla aynı gönül dünyasını paylaşmayan mücrimlere ise, ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar, buyurulacak. Onlara cehennem istikameti gösterilecek. Belki orada nice karı koca birbirinden ayrı düşecek. Nice evlatla anne baba farklı yollara gidecek. Dünyada bir arada yaşayan fakat gönül ibreleri farklı kıblelere bakan hısım akrabanın, konu komşunun bir kısmı bir tarafa gidecek, bir kısmı diğer tarafa savrulacak. Dehşetli bir ayrılık günü vuku bulacak. İşte o gün mahzun olmamak için bugün hem kendi istikametimize çok dikkat etmeli, hem de bilhassa ciğerparelerimiz olan evlatlarımızı Allah'ın birer emaneti bilmeliyiz. Küçük yaşlarından itibaren onların manevi terbiyeleriyle yakından alakadar olmalıyız. Bunun en öncelikli işimiz ve mesuliyetimiz olduğunu hatırımızdan çıkarmamalıyız. Şu bir hakikattir ki anne baba hakkı ödenmez. Fakat anne baba evladını istikamet üzere yetiştirmezse o evlat, yarın kıyamet günü ebeveyninden davacı olacaktır. Evlatlarımızı daha küçük yaşlarından itibaren Kur'an'ın feyz ve ruhaniyetiyle buluşturamazsak, yarın kabrimizde ağır bir nedametle baş başa kalacağımızı unutmamalıyız. Dolayısıyla en merhametli anne baba, evladını Kur'an terbiyesiyle asıl istikbal olan ahirete hazırlayan anne babadır. Evlada gösterilen gerçek muhabbet ve merhamet, onun ebediyetini kurtarmak için gayret etmektir. Bu şuurdan uzak bazı anne babalar, evlatlarına karşı muhabbet, şefkat ve merhameti yanlış telakki edebiliyorlar. Güya çocuklarına duydukları aşırı sevgi dolayısıyla, mesela çevrelerinde görüp özendikleri zamane modalarının yanlış kıyafetlerini giydirmekte bir beis görmüyorlar. Gayrimüslimlerin efsani yaşantılarına, gayri ahlaki müziklerine, maneviyata zehir serpen filmlerine, edep ve hayadan mahrum giyim kuşamlarına çocuklarının heves etmelerini önemsiz görebiliyorlar. Canım daha çocuktur, küçükken hevesini alsın, büyüyünce nasıl olsa vazgeçer, diyebiliyorlar. Halbuki bu tavır çocuğa merhamet değil, kötülüktür. Mesela bir çocuğa nasıl olsa ileride bırakır denilerek sigara içirilirse, o çocuk bunu hakikaten bırakabilir mi? Yoksa giderek sigaraya daha da bağımlı hale mi gelir? Bütün menfilikler de tıpkı bunun gibidir. O menfi hal devam ettikçe, o çocuk da adeta bir tiryakiliğe dönüşür ve evlatları çoğu defa geri dönüşü olmayan bir yola sevk eder. Maalesef bugün çocukların kişiliklerini ekseriyetle televizyon, internet, medya ve modalar şekillendiriyor. Onların gönül dünyasını allak bullak ederek dinine, kültürüne, tarihine hatta ailesine yabancılaştırıyor. Öyle ki evlatlar yabancı dünyaların çocukları olup çıkıyor. İmam Gazali Hazretleri'nin buyurduğu gibi, kafir, fasık ve gafil insanlarla zahiri ve şekli beraberlik, zamanla zihni beraberliğe, zihni beraberlik de bir müddet sonra kalbi beraberliğe dönüşür. Buysa insanın manevi bakımdan adım adım helake sürüklenmesi demektir. Günümüzde sıkça gördüğümüz, kendilerini mütedeyyin olarak tarif eden nice ailenin dini şuurdan mahrum evlatları, tesettürlü annelerin açık kızları, evlada muhabbet ve merhametin yanlış tatbikatının hazin neticeleridir. Elbette her anne baba üşüyen yavrusunun üstünü örter. Onu en güzel kıyafetler içinde görmek ister. Fakat ahirete iman etmiş bir anne babanın gönlünü asıl meşgul eden, evladını öbür alemde cennet ipeğinden kaftanların mı, yoksa cehennem alevlerinin mi saracağı endişesidir. Hiçbir imanlı anne baba, çocuğum bu dünyada zevku sefa içinde gününü gün etsin de gerekirse yarın kıyamette cevrü cefa çeksin diyemez. Evladımın bu dünyada karnı doysun da isterse ahirette zehir zıkkım yesin diyemez. Bugün dünyevi istikbali parlak olsun da varsın ahirette yüzü kara olsun diyemez. Zaman zaman bize mektuplar geliyor. Hocam, oğlum kızım şu duruma düştü, başına şu haller geldi diye. Evvela kendimize sormalıyız. Vaktinde biz evladımıza ne verdik ki, şimdi ne bekliyoruz? Çocukların masum yürekleri mümbit bir toprak gibi tertemiz ve elverişliyken onları ihmal edersek, elbette gün gelir o toprağa yabani otlar ve zehirli dikenler sarar. Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi, sen hiç buğday ektin de arpa bittiğini gördün mü? O halde yavrularımızın masum yüreklerine vaktinde güzel öğütlerle, manevi telkinlerle fazilet tohumları ekmeliyiz ki günü geldiğinde onların gönül bahçeleri birer iman ve takva gülistanına dönsün. Ömür boyu marifetullah gülleri, muhabbetullah sümbülleriyle müzeyyen, ebedi bir faslı bahar ikliminde yaşasınlar. Şunu da unutmayalım ki, evlatlarımızı İslami şuur ve adapta yetiştirmek, onları sadece bir yaz tatilinde kalabalık bir camiye göndermekle hallolacak kadar basit bir iş değildir. Bu kadar kısa bir eğitimle yetinerek vazifemizi yerine getirdiğimizi zannedersek, dini tahsili hafife almış oluruz. Ayrıca dini tahsili bu kadar basit telakki etmek, kalpteki iman zaafının da bir göstergesidir. Bu sebeple evlatlarımızı bilhassa Kur'an kursu ve İmam Hatip tahsilinden geçirmeyi, istifade edebilecekleri manevi meclislere götürmeyi ihmal etmeyelim. Evladımızın dünyevi istikbali için verdiğimiz emeğin daha fazlasını, onun ebedi saadet ve selameti içinde vermemiz gerektiğini hatırımızdan çıkarmayalım. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur, akıl sahipleri için her yaprak bir marifetullah divanıdır. Gafiller içinse bütün ağaçlar bir yaprak bile değildir. Yaratılmış her varlık yaratanından bir nişan taşır. Gören gözlere, hisli yüreklere, derunundaki ilahi mühürleri serkiler. Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olan ayetinde "Yaratan Rabbinin adıyla oku" buyurulmaktadır. Cenab-ı Hakk'ı kalben tanıyan arif kullar nereye baksalar ilahi kudret ve azamet nakışlarını seyreder, eserden müessire, fiilden faile, sanattan sanatkâra kalben intikal ederler. İlahi kudretin tefekküründe derinleşerek her an Cenab-ı Hakk'ı zikir ve ona iltica halinde yaşarlar. O arif kulların bu hali ayeti kerimede şöyle zikredilmektedir. Onlar ayakta dururken, otururken ve yanları üzerindeyken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin tefekkür ederler ve şöyle derler. Rabbimiz, sen bu alemi boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Ali İmran 191. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise bu ayetleri okuyup da tefekkür etmeyenlere yazıklar olsun buyurmuşlardır. Dolayısıyla gerçek akıl sahipleri nazarında bütün bir kainat okunmaya hazır bir kitap gibidir. Her zerresiyle bir marifetullah divanıdır. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim ilahi hikmet ve hakikatlerin kelamdaki bir tezahürü ise, kainat ve hadisat da fiildeki bir tezahürüdür. Ziya Paşa bu hakikati ne güzel ifade eder. Bin dersi marif okunur her varakında, Ya Rab ne güzel mektep olur mektebi alem. Bu kainat kitabının her bir yaprağında, marifet ilminin sır ve hikmet tecellilerinden binlerce hakikat dersi okunur. Ya Rabbi, bu cihan tefekkür deryasına dalanlar ve ilahi vitrinleri seyrederek ibret alanları için ne güzel bir mekteptir. Bir başka şair de bu hakikati şöyle ifade eder. Bir kitabullahı azamdır seraser kainat, hangi harfi yoklasan manası hep Allah'a çıkar. Yani kainat baştan başa Allah'ın en büyük kitabıdır. Bu büyük kitabın hangi harfini okusan manasının hep Allah olduğunu görürsün. Kainatın hangi zerresi üzerinde tefekkür etsen seni Allah'a ulaştırır. Kainat kitabında sergilenen sonsuz ilahi tecellileri alık ve abus bir çehreyle, donuk bir kalple seyretmek ve onların yaratılış gayesini idrak edememekse manevi hayatın kanseri demek olan ahmaklıktır. Bir insanın iki gözünü iki parmağıyla kapatıp kendi kendini ilahi hakikatlerden gafil bırakmasıdır. Ayet-i kerimede gaflet ehlinin hali şöyle tasvir edilmektedir. Resulüm, seni yalanlayanlar hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı elbette düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki gözler kör olmaz. Lakin göğüsler içindeki kalpler kör olur. Haç 46. İşte gönül gözü kör olan ahmaklar, kainatta sergilenen ilahi kudret ve azamet tecellilerine baksalar da göremezler. Sayısız cenaze manzarasına şahit olsalar da ibret alamazlar. Kabristanlarda kendilerinden daha küçük yaşta dünyaya veda etmiş niceleri olduğunu görseler de kendilerinin faniliğini, bir gün öleceklerini, kabre gireceklerini, ebedi bir ahiret yolculuğuna çıkacaklarını hiç hatırlarına getiremezler. Adeta ahiretsiz bir dünya hayatı yaşamak isterler. Niçin dünyaya geldiklerini, kimin mülkünde yaşadıklarını, yolculuklarının nereye olduğunu, son nefesten sonra ne olacaklarını düşünemezler. Zira onların kalp gözleri perdeli veya mühürlüdür. Bu halleriyle adeta yiyip içmek ve nefsani arzularını tatmin etmekten başka bir derdi olmayan hayvanlar gibi, hatta onlardan daha beter bir şaşkınlık içinde ömür tüketirler. Mevlana Hazretleri bu hale duçar olan gafillerin şaşkınlığını şu teşbihle izah eder. Bir öküz Bağdat'a gelir ve şehri bir baştan öbür başa kadar dolaşır. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan, ortasından şırıl şırıl akan Dicle Nehri ile ilahi sanatın müstesna bir sergisi olan Bağdat şehrinde, hoşlanılacak nimetler olarak yalnızca kavun ve karpuz kabuklarını görür. Zaten öküzle eşeğin seyrine layık olan şey, ya yola dökülüp saçılan samandır, yahut yolların kenarında biten çayır çimendir. Velhasıl, arif bir zatın buyurduğu gibi, bu alem akıllar için seyri bedai, ahmaklar içinse yemekte şehvettir. Yani bu cihan, gerçek akıl sahipleri için ilahi hakikatlerin müşahede ve tefekküründe derinleşmek, ahmak ve gafiller içinse akılsız varlıklar gibi yiyip içip şehevi ihtiraslarını tatmin peşinde koşmaktan ibaret bir imtihan alemidir. Cenab-ı Hak cümlemizi gafletten muhafaza buyursun. Kur'an, insan ve kainatta sergilenen ilahi kudret ve azamet tecellilerini gönül gözüyle okuyabilmeyi, tefekkürde derinleşebilmeyi, hikmet ve ibretlerden hisseler alabilmeyi lütfu keremiyle ihsan eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün programımızda Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2016 sayısından Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alan Hak Dostlarından Hikmetler, Şeyh Sadi Rahmetullahi Aleyh 4 başlıklı yazısını sunmaya çalıştık ve böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatlerde, saatlerimiz 21.30'u gösterdiğinde Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar diliyoruz, hoşça kalın.